Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa.
Ben Mesut Çevik.
3 yılın sonunda Mobilite'yi böylece değiştirmiş olduk.
Evet, tabii doğru.
Ekip değişince artık Mesut'la beraber yapacağız. Gündemimizde çok sayıda arkadaşlar önemli gelişme var. Bunlardan ilki G4 ile ilgili. G4 detaylarını konuşuruz ama Mesut, benim burada ilk söylemek istediğim şey, ben LG'yi tebrik ediyorum. G3'ten sonra G4'te de bölgesel bazda İstanbul'u merkez seçerek etkinliklerde 8 büyük etkinlikten bir tanesini İstanbul'da yapacaklar. Umarız diğer büyük üreticiler de böyle büyük lansmanları Türkiye'ye de taşırlar.
Aslında enteresan bir durum var Türkiye için. Mesela Intel'e ve benzeri büyük firmalara baktığında Türkiye merkez ofis.
İstanbul'dan
oradan Orta Doğu'yu yönetiyorlar. Hı-hı. Ama ona rağmen birçok etkinliği burada düzenleme gereği duymuyorlar. Gerçi Qualcomm mesela yakın bir zamanda
IQ etkinliğini
İstanbul'da düzenlemişti ve Qualcomm içindeki konuşmalara baktığımızda en keyif aldıkları,
En organize, en başarılı
etkinliklerden bir tanesi oldu ve düzenlendiği bir yerde biliyorsun İstanbul'un en değerli yerlerinden bir tanesiydi.
Aynen öyle. Tabii Samsung da Samsung Forum etkinliğini yapıyor yine Orta Doğu'yla ilişkin olarak ama büyük lansmanlar, böyle büyük merakla beklenen telefonların lansmanı söz konusu olduğu zaman LG işte G3 ile başladı, şimdi G4 ile. Fakat tabii şu da var, LG hakikaten Türkiye'de çok agresif büyüdü. Hani Türkiye LG için telefon pazarında önemli başarı hikayelerinden bir tanesini oluşturmasından ötürü muhtemelen böyle bir şey yapıyorlar. Güzel bir gelişme.
Açıkçası benim de gelmek istediğim nokta işte hepsi buradalar ama bir LG'den görüyoruz böyle şeyleri. Hani böyle çok böyle beklenen bir ürün lansmanı Türkiye'den açıklanacak olması. 8 ülkeyle aynı anda yapıyorlar.
Aynen
Senkron
öyle.
Olarak gerçekleştirilen bir lansman. Biz saat farkından dolayı yine erteye kalıyoruz
Ya
ama.
şöyle ilginç bir durum oldu. Ben şimdi ilk davetiyeyi gördüğüm zaman o esnada biliyorsun başka bir toplantı için Amerika'da olacağız zaten. Acaba dedim hani burada kalmaya devam edip bir iki gün daha toplantıyı uzatıp LG'ye mi katılsam? Bir baktım zaten İstanbul'da
İstanbul'da da var.
var. Güzel bir gelişme. Zaten biz de lansmandaki yerimizi alırız. Tabii G4'ün teknik özellikleri de merak konusu. Şimdi G2 milyonlarca satınca hala da Türkiye'de en popüler modellerden bir tanesi
G3
fiyatından
mesela o
dolayı.
kadar ses getirmedi. Yine güzel bir telefondu. Çok sattı ama G2 halen bir efsane.
G2 bir efsane. Bir kilometre taşı. Yani fiyatı ve özelliklerine baktığın zaman bugünlerde işte 5.0 da aldı ya da almak üzere. Dolayısıyla herkesin kullanmaya da devam ettiği bir model. G3 muhtemelen benim kanaatimce, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, 2K ekranın biraz azizliğine uğradı. İşletim sistemi hazır değildi, pil tüketim vesaire gibi konulardan dolayı ama yine çok satan telefonlardan bir tanesi oldu. Şimdi G4 ile ilgili çok önemli bir iddia var. Snapdragon 810 bekliyorduk biz. 808 de gelme de ihtimali var. Tuhaf bir
Sanırım
durum
çok
olacak orada yani.
tartışılıyor. 810 gerçi enteresan bir tablo yayınladı biliyorsun Antutu. Bir benchmark tablosu yayınladı. 2015'in ilk çeyreğiyle de ilgili telefonların sıralamada yer aldı. LG G Flex 2 listenin altında yer alıyor.
Evet, Snapdragon 810
Snapdragon
olmasına
810'la beraber LG etkisi dediğim bir etki var benim. Ben bu telefonlarda bunu söylüyorum. Eğer bir işlemci LG telefonun içindeyse çalışması
ısınıyor değil mi?
gerekenler hep daha yavaş çalışıyor.
Yani biz bunu G2 ve G3'te de konuştuk. Acaba kasa tasarımı itibariyle thermal throttling'e girip cihaz ısınmaya bağlı olarak işlemci frekansını düşürüp ortaya daha yavaş ya da daha kötü performans sonuçları çıkıyor mu diye. Antutu'nun skorlarına baktığınız zaman keza öyle bir durum söz konusu. Çünkü One M9'a bakıyorsun, Snapdragon
Üçüncü
810.
sırada.
Kaldı ki One M9 ile ilgili de biliyorsun bir termal test ölçümde en çok ısınan telefon olduğu gibi bir takım dedikodular vardı. Sonra yazılım güncellemesiyle toparladılar ama aynı zamanda tabii ki şey de çok önemli. Yazılım optimizasyonu da çok önemli. Belki o noktada da LG rakiplerinin bir miktar gerisine geliyor olabilir. Çünkü performansa çipin kendisi kadar yazılım optimizasyonu ve sürücünün güncelliği de çok fazla etki ediyor. Ama
Yani
tabii
burada 808 gelmesi de çok fazla etkilemeyebilir. 810 aynı performansı gösterebilir. Tabii LG'nin 810'uyla.
ya tabii şöyle bir şey var. Hani performansı 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın olur benzer çipe sahip cihazlarla ama şimdi yüksek fiyatla gelip Snapdragon 808'i sunarsa orada hem pazarlama argümanı olarak hem de algıda seçicilik olarak bence biraz kan kaybeder ama biz Snapdragon 808 koyduk. Telefonumuz hafif de kavisli, daha hoş görünen bir yapıya sahip ve
Bir de hepsinden ucuz.
fiyatında 1900-2000 adet yaptık derlerse zaten hani o G3, G2, G3 algısı bence devam eder ama bunlara rağmen fiyatla 2500 dolar seviyesinde gezerse en azından maça bence 1-0 yenik başlar.
Kaldı ki cihazda kullanılacak ekrana baktığımızda 5.5 inç 2K ekranı şu ana kadar dünyada geliştirilen en iyi LCD ekran olacağı
En iyi
konuşuluyor.
IPS ekranı, evet.
Evet, en parlak ekran olacağı ve aynı zamanda su altında yüksek hassasiyet, renk gamutunun da %120 renk gamutu demiş ama herhalde bu Adobe
Muhtemelen evet.
RGB renk gamutunun %120'sini kapsanacağı. Yani renklerin gerçeğe olabildiğince en yakın gösterileceği ki renklerin gerçeğe yakın gösterilmesinin tamam renk gamutu kapasitesiyle alakası var ama aynı zamanda tabii fabrikadan
İyi kalibre edilmesi
İyi
gerekiyor.
kalibre edilmiş şekilde çıkması lazım. Ben kalibre edeceklerini düşünüyorum
Ya
tabii.
şimdi şöyle bir şey var. Hani LG'ye bakıldığı zaman şimdi Galatasaray Fenerbahçe gibi bir durum söz konusu. Samsung'da çok kıyasıya bir özellikle ekran tarafında mücadele söz konusu. Özellikle Galaxy S5 ile başlayan, Note 4 ile devam eden ve şimdi S6 serisinde önümüze gelen bir gerçek var. Samsung AMOLED tarafında öyle bir gelişim gösterdi ki şu an akıllı telefon pazarında dünyasında ondan daha iyi ekrana sahip bir cihaz ya da üretici yok.
AMOLED'lerin en çok eleştirildiği nokta parlaklıklarıydı. Şimdi en parlak ekran Samsung'da. Yani
inanılmaz bir mühendislik başarısı gösterdiler. LG'de geri kalır mı hiç? Televizyon tarafında kıyasıya rekabet var. Başka taraflarda kıyasıya rekabet var. Bu dedikleri rakamlar aynı enerji tüketimiyle üstelik böylesine bir gelişim varsa G4 hakikaten belki de ekran yarışında Samsung'a en ciddi rakip olacak gibi görünüyor.
Evet, kısacası G4'ün işlemcisinin düşük olması bekleniyor. Bekleniyor mu yani? Bu
tabii resmi bir bilgi değil.
Şu anda resmi bir bilgi değil. Umarız öyle bir şey olmaz eğer fiyatı yüksek olacaksa. Ama 808'de gelip gerçekten Erdin de dediği gibi 2000 lira band seviyesinde kalıp bu özellikle böyle bir ekrana sahip olur. Bir de pili de iyi olursa pil beklentisi her zaman büyük
tabii,
her
aynen.
Çünkü G2'de öyle bir noktaya çıkarttılar ki cihaz o küçük
kasayla,
boyutlarıyla. Evet. Şimdi insanlar her zaman en büyük bataryayı G serisinden bekliyorlar.
Bu arada şunu da ben ekleyeyim Mesut. Şimdi bu G4'ün aslında ara bir model olacağı. Yani yine üst segmente oynayan ama LG tarafında en büyük sürprizin G Note ya da G4 Note isimli. Samsung'un belki Galaxy Note ailesine rakip olacak bir cihaz olacağı söyleniyor. Hatta o cihaz için LG'nin kendi geliştirdiği Cortex A72 tabanlı bir işlemcilerden bahsediliyor. Yılın ikinci yarısı için. Hani belki G4 ile biraz zaman kazanıp G4 Note gibi bir cihazla da rekabete dahil olabilirler. Çünkü LG'de şunu biliyoruz. Büyük ekranı kompakt bir kasayla sunmayı başarabilen bir firma.
Evet.
Dolayısıyla 5.7 inçte G4 boyutunda ama daha güçlü donanıma sahip olan bir kalemli not cihazında görebiliriz.
Kısacası az kaldı arkadaşlar. Yakın bir zamanda bütün detaylarıyla G4'ü burada konuşuyor olacağız. Aynen. Bir diğer telefon da M8'lerdi.
M8S değil mi? M8 Super mi diyelim? M8 Second Edition mı? Onun kısaltmasını bilmiyorum ama HTC'nin çok bence doğru hamlelerinden bir tanesi olacak. Bu One M9 evet çok güzel bir telefon, donanımı çok iyi, kasa harika ama fiyatı yüksek. One M8 de geçen sene bu dediğimiz kriterlere uyan telefonu. Çok güzel kasa, çok hızlı çalışan bir telefon ama fiyatı yüksekti. Şimdi One M8'i beğenen ama fiyatını yüksek bulanlar için HTC bir alternatif yapmış. Aynı kasa, daha iyi kamera.
Daha iyi pil.
Daha iyi pil ve bence aslında bakış açısına göre değişir ama daha iyi donanım. Çünkü Snapdragon 615 burada evet. M9'un Snapdragon 810 ile kıyasladığın zaman zayıf gibi görünüyor ama 64 bit 8 çekirdek. Hani 64 bit yazılımla bir araya getirdiğiniz zaman 801'lerle
benzer yaklaşıyor en azından
evet.
Şimdi yine bir değil ama 64 bit sonuçta. Genel olarak telefon özelliklerini istersen burada bir sayalım. 5 inç Full HD ekran, 13 megapiksel duo kamera.
Hı-hı.
Bu 13 megapiksel duo kamera hep dillendiriliyor ama
aynen.
Bakalım nerede karşımıza çıkacak genel bir telefonda. Snapdragon 615, 2 GB bellek, 2840 mAh batarya. 64 GB'lık One M9'da da Tayvan'da çıkmış diye burada bir not düşmüşsün.
Evet, onu özellikle not düştüm. Ona zaten birazdan gelelim istersen. M8S ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Ben buradan HTC'yi çok takdir ediyorum. Diğerleri gibi o 2K ekran aldatmacasına
evet.
Takılmadan Full HD yola devam ettiler. Bu ne anlama geliyor? 1. Ekranın pil olan etkisi daha az. 2. GPU'nun o ekranda vereceği performans daha yüksek. Dolayısıyla aynı şey burada M8S için de geçerli. Snapdragon 615'in çünkü GPU'su 810'lardaki kadar güçlü değil ama bunu Full HD'ye bir yere getirdiğiniz zaman öyle bir harmoni ortaya çıkıyor ki güzel bir oyun deneyimi verir gibi görünüyor.
O kasayı elinde deneyimlemek isteyen insanlar için gerçekten ideal bir cihaz olacak ama burada fiyat etkisi çok önemli. Şimdi
tutar bunu 2000 dersen.
Bir cihazı 2700'den satıyorken değerinde kalkıp 2200 lira falan dersen büyük ihtimalle insanlar M9'a doğru kayar ama bunu 2000 liranın yakınında altında tutarsan bu cihazda bir şans verirler.
Gerçi biliyorsun HTC'nin fiyatlar genelde ortalamanın yani o segmentin hep bir üstünde oluyor.
Beklentinin çok üstünde oluyor. Segmenti
evet,
geçtim
evet.
De beklentinin genelde çok üstünde
çünkü
oluyor.
Çünkü bugün hani bakıyorsun Snapdragon Desire 820 gibi cihazlarda 1500-1600 dolar
evet,
seviyesinde. Bu bir politika. Aslında işe de yarayan bir politika. Çünkü hep seni üste konumlandırıyor. Rekabeti de sanki üsteymiş gibi değil mi? Ve böyle bir albenisi oluyor.
Ne bileyim sonuçta Samsung kadar büyük olmadıkları için onlara kazandıkları yetiyor herhalde.
Ama tabii ya bu tabii fiyatın yüksekliğini örtecek bir bahane değil. Fakat HTC'nin telefonlarında özellikle mesela Samsung'a kıyasladığınız zaman bir artısı var. Değeri Samsung kadar düşmüyor cihazların. Hani Samsung'da 2200 liraya alıyorsun. 4 ay sonra 1800 lira oluyor. One M8'e bakıyorsun. 2500 lira 4 ay sonra 2400 olmuyor mesela. Fiyatı genelde
evet.
O çıtada devam ediyor.
Öyle gerçekten kullanıcılar bunu da önemsiyor. Bir kesim kullanıcı hala da çok fazla önem veriyor bu telefona. Çünkü şu bir acıtan bir şey yani sıfır telefon için. Aynı mağazaya gidip ben bir telefonu 2500'den almışken 2 ay sonra Erdo o telefonu 2000 liraya aldığın
benim için
sıfır
güzel
telefon. İkimiz de sıfır telefon oluyoruz. O çok acıtıcı bir şey gerçekten. Bu yüzden fiyat koruması, fiyatının adil olması önemli. Tabii fiyatının adil olup koruması
aynı
en
fikri.
Çok istenen şey. Bu arada 64 GB'lık M9 oldukça farklı bir atalım. Çünkü zaten M9'un SD kart desteği
aynen.
Var.
Yani HTC'yi bir kere daha tebrik ediyorum. Çünkü Full HD 2K aldatmacasının dışında bir de SD kart olayını vazgeçmediği için. Çünkü Samsung'un en ciddi dayanak noktalarından bir tanesi. Çıkan kapak, değişen pil ve micro SD kart. S6 ve S6 içi bunlardan feragat etmiş durumda ama One M9 yine yekpare kasaya rağmen yanlardan bu desteğine devam ettiriyor. 64 GB tabii 32'nin üstünde çok ciddi bir fiyat farkıyla gelmez yani. 100 liralık belki 150 liralık fiyat farkı makul ama 300-400 lira fark koymadığı sürece iyi bir seçenek olabilir. Çünkü kullanan çipin maliyetini biliyoruz. Sen de 3 dolar, ben diyeyim 5 dolar ama bunu tüketici 300-400 lira yansıttığın zaman pek hoş olmuyor. Fakat Türkiye'ye gelmese bile 32 GB'ın microSD kart desteğine sahip olması zaten M9'un elini güçlü kılıyor.
Evet, oldukça güçlü kılıyor. Bir diğer üretici Meizu. Biz MX4'de MX4 Pro'yu deneyimleme şansı bulmuş kişilerdeniz.
Valla MX4 benim son dönemde
en beğenerek kullandığım cihaz oldu.
Oldu.
Ben de o cihaz beni en çok şaşırtan Çinli telefon oldu. Çünkü gerçekten hem tasarımı çok güzeldi hem çalışması çok iyiydi. Hı-hı. MX4 Pro da özellikle parmak izi okuyucusuyla istendiğinde yapılabiliyormuş dedirtti yani.
Ya nedense bilmiyorum. O sahip olduğu fiyat etiketine kıyasla sunduğu performanstan mıdır nedir? MX4 beni mesela daha fazla heyecanlandırır. Evet, çünkü doğru. Tipi çok güzel bir kere telefonun. Fiyatı 1100-1200 lira gibi fiyatları vardı. Oldukça makul izledi ve 2015'in artık Galaxy S6 serisi çıkana kadar hani söz konusu ya benchmarksa 1000 liralık telefon 2500 liralık telefona daha yüksek performans veriyordu. Şimdi rakamlara bakıyorsun sadece Mart ayında 2 milyon telefon satmışlar. Yani hani zaten Alibaba gibi firmanın durduk yere 700 milyon dolar para yatırmadığında bir göstergesi. Tabii 2 milyon satarken buradaki 2 milyon MX4 ve MX4 Pro'dan oluşmuyor aslında. M1 Note ya da Blue Charm gibi 100-150 dolar seviyesindeki telefonların etkisi büyük.
M1 Note ön incelemesine sitemizden erişebilirsiniz. M1 Note da belki de yılın firmanın en iddialı olabilir. Telefonlardan bir tanesi. Bu arada Türkiye'de 1000'lerin altında satılma imkanı varmış. Şu anda çalışılıyormuş onun üstüne eğer dolarda yine çok böyle uçuk oynamalar olmazsa, hı-hı, vergi değişmezse. O telefon 1000'lerin altına gelirse yıkar ortamı.
Bence de çünkü ben telefonu ben de gördüm. Hakikaten gerek yazılım optimizasyonu gerek sunduğu performans hani Türkiye'de şu anda ben 1000 liraya satılan telefonları düşünüyorum. Onların yanından birer gemi telefon gibi kalıyor. Yani evet. Pek çoğunun yanında en azından. Dolayısıyla getirecekler gibi de görünüyor herhalde. Umarız yakın zamanda gelirdi. Çünkü markanın mevzu vesaire olması çok önemli değil. Yani bize göre 1000 liraya ya da uygun fiyata kullanıcılar iyi bir telefon alıp kullansınlar.
Evet yani bu Escort'tan gelse yine aynı şekilde söyleriz. Casper'dan gelse yine aynı şekilde söyleriz. Yeter ki telefon o fiyat segmentinde en fazlasını sunsunuz.
Ve yazılım güncellemesi konusunda da en azından kullanıcıları.
Evet yani kimden geldiği çok fazla önemli değil gerçekten.
Aynen.
Samsung tarafında sen oldukça fazla şeysin yani bilgilisin, hı-hı, ve ekstra olarak bir işlemci videosu da yayınladın. Hı-hı. S6 ve S6
Exynos X2. Evet.
Bu Exynos işlemciler özelleştirilmemiş işlemcilerdi ama şimdi özelleştirilmiş bir işlemci hakkında dedikodular var.
Şimdi aslında programdan önce seninle konuşmamız hakikaten güzel bir noktaya değindin. Şimdi Exynos 7420 yani S6 ve S6 için işlemcisi aslında sadece çekirdek, işlem çekirdeği kısmı için Snapdragon 810'dan farksız değil ama performans değerlerine bakıyorsun. S6H 70 bin puan alıyor. Evet. İşte OnePlus 9 55 binler civarında puan alıyor. Bunun temel kriterlerinden bir tanesi şu. İşlemci ilk 14 nanometre mobil işlemci olduğu için termal bütçesi daha fazla. Yani daha uzun süreler boyunca daha hızlı ısınarak daha yüksek frekansta kalabiliyor. Ama tabii bu Samsung için yeterli bir unsur değil. Gelen haberlere göre muhtemelen Note 5'te ARM'ın en güçlü çekirdek tasarımı olan A72'nin modifiye edilmiş, özelleştirilmiş, belli detayları Samsung mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir versiyonu kullanılacak. Öyle bilgiler var ki deniyor ki tek çekirdek performansı olarak ilk bench'te Note 5'in işlemcisi muhtemelen S6'dan %45-50 oranında daha güçlü olacak. Üstüne üstlük Samsung şunu biliyoruz ki kapalı kapılarda kendi GPU mimarisini de geliştiriyor. Hatta geçen hafta haber vardı Samsung acaba AMD'yi satın alacak mı diye. Yani silikon tarafında bayağı bir ilerleme içerisindeler. Bu yeni işlemci de bana kalırsa kendisine bayağı bir yer edinecek. Çünkü sadece Samsung'un cihazlarını kullanılması bile 10 milyonlarca bir rakama denk geliyor. Burada kötü haber Qualcomm tarafında oluyor çünkü.
Evet. Yani Kimson'un işlemciyi kullanmadan hem 4G modeme sahip olacak hem de kendi işlemcisini koyup.
Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bugün Türkiye'de 2015 için ilk en çok satan ilk iki telefon. Birinci sırada iPhone 6 var, ikinci sırada Note 4 var. İkisinde de Qualcomm çözümü yok yani bakıldığı zaman. Eskiden durum farklıydı.
Evet.
Qualcomm bir şey çıkardığı zaman herkes hurra bunu ilk ben kullanacağım yarışına giriyordu ama artık işte Apple kendisi üretiyor, Samsung kendisi üretiyor, LG kendisi yapıyor. MediaTek gibi bir gerçek var.
Ve şöyle bir durum var. Qualcomm gibi dışarıdaki bir firmaya bağlı kaldığınızda One X hatası gibi mesela bazı başka ürünlere yönelmek zorunda kalabiliyorsunuz. One X'te niye Tegra kullanılmıştı? Mesela orada çok büyük sıkıntılar yaratan bir
alamıyordun çünkü yani. Hani.
Çünkü Qualcomm tarafında çift çekirdekli, dört çekirdekli çözümler oldukça geç geldiği için o zaman o sektör farklı modeller deneme zorunluluğuna gitmişti. Şimdi Snapdragon 810'a bakıyorsun. Isınıyor deniyor. Belli ki bir sıkıntılar var. LG'de zaten bu bariz bir şekilde görünüyor.
Aynen öyle.
Zaten M9'da bunun yaşanma olasılığı çok düşüktü. Neden? Full metal olduğu için ısıyı çok rahat dağıtabilen bir telefonu.
Aynen. Ya Qualcomm bir bocalama dönemine girdi. Hatırlarsan 1,5 sene önce 64 bir pazarlama hilesi dediler. Evet. Sonra 8 çekirdek ne gerek var dediler.
Hepsini yaptılar.
Hepsini yaptılar ama hepsinde biz Qualcomm'da hep özel mimariye alıştık. Hepsini çok spontan pazardan bulabileceğin şekilde yaptılar. Bir GPU tarafında ciddi bir gelişim gösterdiler. Açıkçası Qualcomm'un en büyük işi bu application processor dediğimiz uygulama işlemcileri değil aslında. Onlar 3G, 4G lisanslarından, modemlerden hallice para götürüyorlar zaten ama görünen o ki şimdi MediaTek'e özellikle ben burada dikkat çekmek istiyorum. İşte 6790'mış. Bugün 480 FPS'ye video kaydında olanak tanıyabilen bir çip. Birazdan onunla konuşuruz zaten. Dolayısıyla Samsung büyür gider. Apple'ın zaten aldığı yol ortada. MediaTek ilerliyor. Intel her geçen gün ben daha varım diyor. Valla Qualcomm. Şu an hangisinin yerinde olmak istemezsin dersen eğer. Nvidia'yı ayrı tutuyorum. Onlar zaten bir şeyler. Tegra tarafında gergit yaşıyorlar sürekli. Şu an Qualcomm'un yerinde olmak istemezdim açıkçası.
Evet, gerçekten çok sıkı çalışıyor olsalar gerek. Çünkü firmanın hala daha değerine baktığımızda Intel'den yüksekten sonra öyle kalmaya devam etti diye biliyorum.
Valla devam ediyor. Tabi pazar değerleri biliyorsun değişiyor. Bir de tabi diğer taraftan Snapdragon 815 iddialarını yalanladılar. 815 yapmayacağı dediler. 820 gelecek. Özel tasarım yani mimarisi değiştirilmiş. Onu da bekleyip göreceğiz herhalde. M10'da falan görürüz onu diye düşünüyorum.
Ama Samsung'un bu yeni işlemcisinde eğer S6'daki işlemciye göre %45 çekirdek başına kazanım olursa Apple'ın da aslında burada bir üstünlük yarışında geride kaldığını söyleyebiliriz. Şu anda çekirdek bazına performansa baktığımızda Apple daha önde.
Hepsinin önünde Nvidia var. Denver'la beraber.
Ama Nvidia'nın bir telefonda olması imkansız.
Şu anki halde imkansız. Evet. Belki performanstan %50 feragat edip termal bütçeyi düşürerek kullanabilir ama tabii Apple çift çekirdek, üç çekirdekle işte iPad Air 2'deki A8X yani al bilgisayara koy. Evet, şey dersin, çalıştır. Ultrabook yapmışlar dersin. Öyle bir durum var işte Korem'le kıyasladığın zaman. Tabii A9'u da görmek lazım. A9'un 4 çekirdekli olma ihtimali var. Yüksek frekanslı olma ihtimali var. Kesin olan şu Samsung üretecek deniliyor 14 nanometre. Ama o yarışta muhtemelen bu sene Samsung ve Apple arasında biz bir kıran kırana mücadele görürüz gibime geliyor.
Bir diğer haberde aslında bizim ülkemizde de her yaptığımız incelemesiyle hep zirveleri zorlayan Asus'tan geliyor. Aynen. Asus'un Zenfone serisi ülkemizde çok beğenildi. Zaten firma aslında Zenfone serisi de yeni değil. Onların biliyorsun Phonepad falan devam ettikleri bir seri vardı. Ülkemize gelmedi ama biz her incelemesinde bayıla bayıla keşke gelse diyorduk. Zenfone'la beraber ülkemizin kapısını çaldılar ve kullanıcılarımız gerçekten çok büyük iyi gösterdi. Hı-hı. Çünkü o fiyat performans segmentinde iddialı telefonlar. Yani Asus'un marka kalitesi şey biliniyor zaten.
Oturmuş
algısı var. Genel olarak firmanın da hedeflerine baktığımızda dünyada da oturmuş bir algının olduğunu görüyoruz. Çünkü firma hedef yükseltmiş.
Ya ben bugün kimle konuşsam diyorlar ki Zenfone 5 piyasaya versem gelecek ama mal yok ortada. Ürün yok çünkü çok ciddi bir fiyat avantajı da girdiler aslında. Tabii oradaki fiyat avantajında Intel'in etkisi büyüktü. Türkiye'deki ilk Zenfone ailesinde pazarlama bütçesinin bir kısmını Intel tarafından sağladılar ama gelen cihazlar da gerek Zenfone 6 olsun gerek Zenfone 5 olsun güzel cihazlardı. Ha, her şey mükemmel miydi? Değildi. Ki ben özellikle Zenfone 6'yı çok uzun süre kullandım. Amerika'ya gittiğimde de yanımdaydı. Kamerası belki biraz daha iyi olabilirdi vesaire ama büyük pil, makul performans ve oturmuş markayla beraber. Çünkü aynı fiyatı Çin'den ne olduğu belirsiz bir cihaz alabiliyorsun ama diğer taraftan Asus'un bir cihazını da alabiliyordun. Şimdi Zenfone 2'yi sen Amerika'da kullandın. Sonra biz İspanya'da kullanma şansı yakaladık. Intel'in en hızlı mobil işlemcisi var. Makul performansını. 4 GB RAM var. Hiçbir şey yaramasa bile 4 GB RAM 4 GB RAM'dir yani. Böyle bir durum söz konusu. Ben kamerasına bayıldım. Zenfone 6'yı bildiğim için bayıldım. Çünkü Zenfone 6 kötü bir kameraya sahipti. Ama bu hem hızlı kaydeden hem de iyi görüntüler sunan bir kameraya sahip. Ve kasa biraz daha güzel olmuş. Hala belki en estetik kasa değil. Hala belki 1-2 milyonu kaba gelebilir ama
avantajını sağlayabilmek adına çerçeveler hala daha kalın falan hani böyle.
İşte acaba fiyat performansı sağlayabilecekler mi? Şimdi bizim o telefon için öngördüğümüz fiyat 999 lira civarındaydı ama şimdi dolar değişti, bir şeyler var.
Evet, birilerinin üstüne çıkabilir.
Bir de ticaretin temel kuralları var. Talep çoksa hafiften böyle fiyatı arttırayım gibi de bir durum söz konusu. Umarım benim görüşüm, bilmiyorum sen de aynı fikirde misin ama 1100 liranın üstüne çıkmazsa kendine yer bulur ama 1200-1300 liralara gidince
orada zaten M3 Pro'lar falan başlayacak.
İşte G2'ler, yani G3'ler yani bugün çok farklı cihazlar da var. Mayıs, Haziran gibi kaybolma kredi gelmesi bekleniyor. Var. Umarım kaybolmaz çünkü güzel bir telefon. Evet. 64 bit donanım, 64 bit yazılım iyi bir alternatif.
Firmanın hedefine baktığımızda 30 milyon cihaz sevkiyat yapmak 2015 için.
Tabii burada da büyük hedef de şeyleri
de üretebilirse tabii. Samsung'un yani Samsung diyorum. Asus'un üretim sıkıntısı vardı.
Hem o sıkıntı var hem de tabii 30 milyonun muhtemelen büyük bir kısmını Zenfone'un 720p 5 inç ekranlı 2 GB RAM'li daha uygun maliyetli şeyleri cihazları olacak. Çünkü yurt dışında 150 dolara satıyorlar o telefonları. Şimdi yani öyle de bir durum söz konusu. Ama üretim tarafında bir tedarik sıkıntısı yaşamazlarsa satarlar yani. Cihazlar güzel, fiyatlar makul.
Intel işlemcili bir cihazı konuşuyorduk. MediaTek'e geçelim şimdi. X10. Onların yeni işlemcisinin model ismi. 6795. Evet, 6795. Eskiden böyle değişik kodlarla konuşuyorduk. Şimdi Helio X10 diyeceğiz.
Helio.
Evet, direkt olarak anlaşılacak. Qualcomm Snapdragon diyorduk. Şimdi burada daha anlaşılır isimlerle MediaTek'li isimlendirme kısmına gitmiş durumda. X10 çok iddialı bir işlemci. Yani gösterdiği sadece Full HD 480 kare saniye video kaydı. Şu anda dünyada aksiyon kameraların bile yapamadığı bir şey.
Valla biz seninle bunu aylar önce konuştuğumuzda mümkün değil diyorduk. Sonra bir baktık Mobile Dünya Kongresi'nin demosunu yapmışlar. iPhone'la yani yöne kıyaslamalı. iPhone biliyorsun 120 fps'de düşük çözünürlükle çekiyor. Bu adam 480 fps'de. Yani sen bunu hangi görüntü motoruyla işliyorsun da vesaire yapıyorsun. Valla Mediatek çok ilginç. Helio. Ben bu Helio'yu da araştırdım. Çünkü Yunanca yeniden doğuş mu, güneş mi öyle bir de anlama geliyor. Xeon bu yeni işlemci ailesinin en üst modeli. 8 çekirdek var, Cortex-A53, 2.2 GHz. Ben şey araştırdım, acaba dedim niye bunlar A53'te ısrar ediyorlar, A57'de devam etmiyorlar diye. Şöyle bir gerçek var, A57'nin A53'e göre sunduğu performans %30-40 daha iyi ama tüketim değeri %250 daha fazla. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki ya ben bunu kullanacağıma 4 A57 yerine 8 tane A53 koyarım, frekansına 2 GHz yaparım. Belki %20 daha yavaş olur ama %60-70 daha az enerji tüketir yolunda gidiyorlar.
Zaten pil tüketiminde de eğer öyle gerçekten bir çizgi yakalayabilirlerse akıllı cihazlarda performans değeri yakalandı. Bakma sen 615 için bile ne diyorsun? Yeter ya diyorsun yani. Çünkü gündelik işlerimizi fazlasıyla görüyor. Bu işlemci onu da çok üstüne performansı sunup bir de az enerji tüketirse işte yeter herkesin için.
Ya tabii şimdi belli bir yerden sonra salt performansının yanında ekstra fonksiyonlar da büyük önem taşıyor. İşte Full HD'de 480 fps diyoruz. 120 Hz panel desteği var mesela.
Evet, o da yine olmayan bir şey.
Olmayan bir şey.
60 Hz'e takıldı paneller.
Şimdi Mediatek'in bir sıkıntısı var. ROM geliştirenler için kaynak kodları yayınlama vesaire alternatifler oluşturma konusunda yıllardır hani Mediatek cihazı sen özel ROM gördün mü hiç?
Evet, zor.
Yani öyle bir sıkıntısı var. Şimdi kullanıcı
alırken çıkıyor da baya ender yani.
Çok ender, çok nadir. Adam istiyor ki Mediatek işlemci bir cihaz aldıktan 2 ay sonra Synology modu mesela ona kurabileyim. O konuda da belli bir girişimleri var. Bir bomba haberde şey var. GPU tarafıyla ilgili AMD ile çalışma içerisinde oldukları ve AMD'nin ultra enerji tüketiminin verimliliği yüksek bir mobil GPU'sunu
lisansladıkları konusu.
Lisansladıkları ve belki 2016'da kullanacakları söyleniyor. Vallahi hani yani her yerden saldırıyor onlar da. Bakalım ne olacak.
Merakla bekliyoruz. Bir diğer merakla beklenen şirket de OnePlus. OnePlus Türkiye'de satılmıyor hala. Çok büyük merakla bekleniyor ama mesela OnePlus 2 hakkında da şirketin yine iddiaları merak arttıracak cinsten. Firma en az M9 ve S6 kadar etkileyici bir tasarıma sahip olacağız. Cihaz çok iyi olacak diyor yani etkileme bakımından.
Evet.
OnePlus'a baktığımızda neydi sıkıntıları? Davetiye stiliyle satılıyordu. Az vardı piyasada. Ama bu da firmaya bir yarar sağladı. Ne sağladı? Hem çok konuşuldu hem de OnePlus sorunlu bir cihaz. 6-7 ay boyunca çözülemeyen bir dokunmatik panel sıkıntısı vardı. Firmware'i bekledi mesela kullanıcılar.
Ekran sıkıntısı vesaire değil mi? Öyle bir
sorunları
şimdi varmış.
Şimdi bu cihazı milyonlara satmış olsalardı isimleri kötü anılacaktı.
Valla cihazı sen aldın kullandın, satın aldın. Ben hani imrene baktım. Hakikaten o fiyata çıktığı dönem için muazzam bir telefon. Yani yarı fiyatında yani 600 dolarlık telefonu özelliklerini 300 dolara satan bir cihazdı. Ama tabii davetiye usulü kısmında onu belli bir yerden sonra bilerek mi devam ettirdiler yoksa artık?
İşte sorunlar sürdüğü sürece devam etti benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü dediğim gibi o sorunlarla eğer milyonlara ulaşmış olsalardı OnePlus dediğinde iyi aman uzak dur Çinli firma diyecekti. Yani uygun fiyatlı filan değil. Ama ne oldu bizim gibi çok meraklı insanlar olsun ne olursa olsun gelsin diyen insanı aldığı için o dokunmatik panel sıkıntısını bile hemen bloguna girip forumuna girip düzelecekmiş diye okuyabildik biz.
Ya biraz geek telefonu oluyor. Öyle teknoloji meraklıların telefonu oluyor.
Araştırıyorsun sorun nereden kaynaklı kim ne yaşamış bilmem ne yapmış bekliyorsun ama babam ne bekleyecek paneli sorunlu telefonu? Foruma girecek de OnePlus'tan
tabii canım,
şey okuyacak
aynen,
yani.
Aynen öyle yani. Belli zamanlarda böyle belli günlerde davetiyesiz de sattıkları oldu ama sonucunda böyle bir başarı hikayesi yarattılar bunlar bir şekilde. Hani bunu genelde Ferrari'ye benzetiyorlar. Önce bir talep yaratıyorsun sonra azar azar veriyorsun. İnsanlar sıra oluşturuyorlar ya da kuyruk oluşturuyorlar gibi. Valla şimdi OnePlus 2 için 5.5 inç 2K ekran Snapdragon 810 ve 4 GB RAM'den bahsediliyor. Bu donanımı da yine 300 dolara verirlerse
öldürürler
zaten
ama
diğerlerini konuşmaya gerek kalmaz.
Firma son bir sinyal vermişti. Böyle bir şey yapamayacağız gibilerinde.
Valla ben hani bir New York Times'ta röportajlarını okudum. Şunu diyorlardı. Biz evet uygun fiyata sattık ama bu çok sürülebilir bir şey değil. Bu şirketin para kazanması gerekiyor. Yeni telefonlar yapalım. Onun da iki alternatif var diyorlardı. Ya aksesuar satarak bu işi yapacağız ki aksesuar işinin ne kadar yalan bir iş olduğunu biliyorsun. Ya ki Çinli üreticiysen
çok
100 dolarlık aksesuar 3 dolara da satıyor oradaki insanlar. Ya da diyordu şey yazılım yükleyeceğiz telefona. Farklı firmaları. Mesela bugün Galaxy S6'yı satışa çıktığında göreceğiz. İçerisinde Microsoft'un ofis yazılımları geliyor mesela. Bu bir ticari anlaşma. Belki OnePlus 2'de de bir Microsoft yazılım setini ya da başka bir yazılım setini görebiliriz ama şu telefonun Snapdragon 810 5.5 inç 2K ekran 300 dolar.
Evet bambaşka bir şey olur. Tabii ki alırım. Yani hemen sıraya girip bir de biz ondan fazla para verdik. Biliyorsun 300 dolar almadık. 400 dolar aldık cihazı.
Değil mi? Bir de öyle bir şey var. Öyle ara komisyonlar.
Var. Ara komisyonlar devreye giriyor. Yine öyle bir şey de satın alırız. Şimdi özel işlemcilerden konuşuyoruz. Huawei'de işlemci geliştiren firmalardan bir tanesi. Hatta yeni işlemcileri de kötü değil şu an hali hazırda kullandığımız işlemcileri.
Biraz termal sıkıntısı var.
Onların sıkıntısı bir de yazılımda var. Onların bir de yazılımda sıkıntısı var.
Valla yazılım tarafında zaten yazılım çok zor bir iş. Yani bunu her baba yiğidin haricinde yapabilmek
lazım. Her Çinli'nin işi değil.
Her Çinli'nin işi. Evet. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani bugün Samsung'un touch bizi ne kadar sürede adam edebiliyor ortada. Bir bana kalırsa HTC o işi güzel yaptı. Evet. Bir de Sony güzel yaptı. Sony'nin arayüzleri de hakikaten hem iyi çalışan hem de hızlı çalışan arayüzlerdi.
Sony'de de takılmalar, kilitlenmeler kullanıcılardan rapor edilenler arasında. Hala da orada stabilite problemleri olduğunu duyuyorum. Son durum hakkında yazarlarsa sevinirim izleyenlerimiz.
Yani zaman orada yazılım güncellemelerde
de kısmında bir sıkıntı varmış.
Ama tabii hiçbirisi bir touch vis gibi ağır böyle hantal yapmıyor. Evet. Onu söyleyelim. Kirin 930 içinde çok fazla iddia çıktı. Önce 4 tane Cortex A3 ve 4 tane Cortex A7 yani Snapdragon 810 gibi olacağı söylendi. Ama geçtiğimiz günlerde Çin'de bir etkinlikte bayağı bir detayını açıklamışlar. Prezentasyonları da var. 8 çekirdek, 4 tanesi Cortex A53, 4 tanesi ise Cortex A53E. En anlamı Enhanced yani Huawei tarafından özelleştirilmiş bir mimari. Diyorlar ki bizim özelleştirilmiş mimariye sahip çekirdeklerimiz 2 GHz hızında çalışacak ve ortaya çıkan performans Snapdragon 810'dan daha yüksek olup güç tüketimi de daha az olacak. Biz bu işlemciyi nerede göreceğiz? İşte 15 Nisan'da P8'i lanse edecekler, Ascend P8. Onu da göreceğiz. Valla performansı merak ediyorum. Eğer bir iddia var 16 nanometre çıkarsa bu işlemci, gerçekten çok rekabetçi olur.
İddialı olur.
İddialı olur. Şimdi GPU tarafında da bunlar genelde kendi GPU'larını kullanıyorlar. Hep grafik tarafı zayıftır Huawei tarafından. İşlemciyi bir yere kadar evet ısınıyor musunuyor ama performans makul diyorduk fakat GPU'su zayıftı. Valla güzel bir gelişim olur. Şunu takdir etmek lazım. Dışa bağımlı olmayacağız arkadaş biz diyerek bu işe baş koymuş bir firma Huawei'de yani bir satın alma süreciyle. Ben şimdi Huawei'de çalışmıyor da Huawei'nin Türkiye yöneticilerinden Bilgin Demir'le bir röportaj yapmıştım P7 lansmanına sanırım. Bana demişti ki biz telefonları inceltmek istiyoruz. Bunun bir yönteminden birisi arka kapak kalınlığını inceltmek ama Qualcomm'dan aldığın referans anakartla bunu yapamazsın demişti. Bundan dolayı bu yola girmiştik. Valla hızlı ilerliyorlar. Rekor üstüne rekor kırıyorlar kendi anlamlarında. İyi de para kazanıyorlar. Bakalım ben P8 ile ilgili fiyat uygun ayarlarınızı tutacağını düşünüyorum ama P6 ve P7'de çok acayip fiyatlarla girdikleri için. Mesela P7'ye gireceğiz 1500-1600'den girmişti.
Yani bazı firmalar şey bilmiyorlar hala da. İyi cihaz yapıp fiyatını yüksek satarız diye düşünüyorlar ama bu işler böyle yürümüyor. Marka da olman lazım.
Valla ben hani Mobil Dünya Kongresi'nde bazı isim vermeyeyim bazı firmaları gördüm. Hani ha bu 5.5 inç bizimki de 5.5 inç o zaman aynı fiyattan verelim. Yani o mantıkla
yürümüyor
o işte. Marka değerin, bayi kanalı vesaire bir sürü parametre var. Yüksek girerse zaten sonu hazin olur.
Evet. Şimdi Çinliler diyoruz. Çinli dediğimizde aslında bir tane ünlü Çinli var.
Belki Xiaomi. En ünlüsü aslında değil mi? Evet. Yani öyle bir durum.
Bu yılın başı dedik. Sonra bu yılın sonunda anca gelirler oldu. Bakalım belki de bu yıl da gelmeyecekler.
Valla şimdi Xiaomi ile ilgili geldi geliyor vesaire.
Sektörde herkes konuşuyor da herkes farklı bir şey söylüyor.
Ben de çok samimi bir şey söyleyeyim. Mobil Dünya Kongresi'nde şeyde tabii o tempoyla koşturuyoruz bir yerden bir yere. Bir salonun yerine geçerken Hugo Barra'yı gördüm. Başkanımız hop Hugo dedim bakmadı bana. Öyle bir durum söz konusu.
Yeterli miktarda bağıramamışsın demek ki.
Ya da çok umursamadı zaten o görüşleriyle görüşüp şeyini alıp gitmiştir muhtemelen. Yani şöyle bir şey gördük. LinkedIn'de ilan açmış Xiaomi tarafı, Xiaomi Global ekibi. Türkiye'de iş geliştirme müdürü arıyorlar. Sektörde şöyle...
Evet, eğer yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız buraya başvurabilirsiniz.
Yetenek ama tabii yetmiyor. 5 yıllık bir deneyim istiyorlar bu telko tarafında. Eğer benim duyumlarım doğruysa Türkiye'de sadece operatörlerle çalışacaklarmış. Zaten internetten satış üzerine kurgulanan bir firma. Evet. Türkiye'de de operatör üzerinden satmak yeni bir firma için bence yeni doğrusu. Çünkü zaten kredi kartı geçmiyor. Satacaksan temlikle satacaksın işte. Ama tabii yeni telefonların fiyatları yüksek. O Snapdragon 810'lu cihazlar 550-600 dolar. O cihazlarla o Xiaomi havası sürmez. O fiyatlarla.
Zaten Xiaomi'den de bizim insanımız şeyi istiyor. Mesela M9 gibi bir telefon ya da S6 gibi bir telefonu. Yarı fiyatı da değil.
Daha da adı.
Yetmiyor. Binlerin aşağısı da olması lazım bu telefonda biliyorsun. Şey var, fiyat uzmanı arkadaşlarımız var. Bir telefonu söylüyorsun. Diyorsun ki 1300-1400 odası iyi olur. Niye fiyatı yükseltiyorsunuz? Bu telefon 800'e satılması lazım falan diyorlar.
Böyle tahtakale bu şeyi gibi. Tahtakale bu sana bir borsa var ya. Onun evet. Gibi birileri böyle bir fiyat tayin etmeye çalışıyorlar. Ama sonuçta fiyatı belirleyen biz değiliz.
Evet.
Ben gönlümden geçeni söylerim. Piyasa gerçekleri, kur, fiyat, firma politikası neyse oraya gerçekleştirir. Ama cihazları güzel. Sen daha çok kullandın cihazlarını biliyorsun. Yani yazılım tarafında eksikleri var ama sürekli güncelleme veriyorlar.
Sürekli güncelleme veriyorlar ama şöyle bir şey var. Ucuz cihazları. Ucuz. Yani şey değil. Öyle bir M8'i M9'u eline alıyormuşsun gibi olmuyor ya da bir Galaxy S6'yı kullanmıyorsun yani. Evet. O fiyatın iyisini kullanıyorsun. Şimdi, bunu akılda tutmak lazım.
Şimdi yine o ilk giriş seviyesindeki en uygun fiyat segmentinde bir cihazları var. Adı sana duymamış bir çip kullanmışlar mesela işlemci tarafında. Yani sonucunda dünyada kim yaparsa yapsın çok ucuz olduğu zaman da çok büyük beklentiler içerisine girmemek gerekiyor.
Öyle.
Çünkü
mucize yaratan.
Ya en nihayetinde bunlar tüketiciden önce kendisini düşünen firmalar yani. Adam evet. Maksimum karın peşinde.
Yani ucuz olup en fazlasını veren Xiaomi falan değildi. OnePlus da gerçekten.
Gerçekten evet o telefon.
O yüzden yani. Çok fazla konuşuldu. Şimdi onlar bile diyorlar yapamıyoruz, olmuyor bu işi, para kazanamıyoruz diyorlar yani. Kaldı ki Xiaomi ile ilgili bir dedikodu vardı. En son programın sonunda onu dillendireyim. Xiaomi için şöyle söylüyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki telefon üretiyor. Telefon bu. Ya da çıkarttı bu ürünü. İnternetten duyurduğu fiyat diyor $99 mesela.
Evet.
Aslında diyor bu ürün $99 hiçbir zaman web sitesinden alınamıyor. Belli bir kısım alıyor. Firma bunları genelde toplu toplu bayilere satıyor diyor. Bayiler de üstüne ne yapıyor? $40-$50 koyup satıyor. Bayi para kazanmazsa satar mı?
Satmaz canım. Satmaz. Satar mı?
Kullanıcı ama neyi biliyor? Aa internette $99. Ben bunu internette çok beklersem alamam. Bir $40 daha fazla vereyim. Algıya bak. Sanki $99 telefon kullanıyor ama $40 fazla ver.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Hani bizim Türk insanımız biliyorsun hani kafa ticarete çalışır. Buna çok benzer ben bir takım senaryolar bazı teknoloji şirketlerine duydum. Sen büyük bir şirketin, popüler ürünü olan bir şirketin Türkiye yöneticisisin. Başladın çalışmaya. 3 ay sonra kendin bir bayi kuruyorsun. Şirketin bayisi oluyorsun. Mal geliyor sana veriyor bayi direkt. Şirket sana veriyor. Sonra ne oluyor? Çok talep var. Az mal var. O mal kimdi? Senin para var şirketinde. Neler neler ya? Bizim kapalı ticaret söz konusu olduğunda.
Evet, şimdi de aynı çalışıyor işte. Bu şekilde bir iddia var. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Ben duyduğumu söylüyorum. O yüzden şey söylerler hep. Yani Xiaomi'nin aslında hani $199 diye telefon asla $199 bir yerden alamıyorsun.
Ya da çok az bir kitle onu alıyor. Aldık
ama gerisi o kara borsa dediğimiz aslında bayilerden gidip alıyor. Kaldı ki Xiaomi de dükkan açmaya başladı biliyorsun.
Evet,
artık internet satış içinde kalktı. Ardarda.
O dükkanlarda bir Apple Store havası var.
Evet. Ardarda kendi mağazalarını açıyor. Yani o işte yalan oldu. Çok ucuza müthiş şeyler.
İşte Xiaomi de Samsung'laşacak, HTC'leşecek. Dolayısıyla ne olacak? Xiaomi'nin o ilk havasını başka Çinli firmalar doldurmaya başlar. Mesela Meizu gibi evet. firmalar. Her zaman birileri o boşluğu dolduruyor ama Çinler de şeyi gördü. Para kazandıkça nasıl daha fazla para kazanırız? Nasıl dünya markası oluruz?
Şimdi adam şey derdine düşüyor dediğin gibi. Benim cihazım da 5.5 gidiyordu. Ya şimdi Meizu'nun sahibi, Meizu üreten firma alıyordur elini. Bir de tepe telefonları eline alıyordur. Şimdi işlemci hızlı.
Ekran iyi.
Ekran iyi. Kasaya bakıyor. Tasarım da iyi. Şimdi ben bunu niye ucuz satıyorum diye düşünüyordur belli bir yerden sonra.
Yani işte.
Marka olduktan sonra işler değişiyor ne yazık ki. Umarız bu tip firmalar ucuz kalmaya devam ederler tabii şaka bir yana. Biz de uygun fiyatlı telefon kullanmaya devam ederiz.
Bunların hepsi Türkiye'ye gelsin çünkü seçenek artınca.
Yenilerin çünkü fiyatları herhalde uçuk kaçık. Konuştuk
yani
zaten
seninle bunu. Konuştuk ya. Bu seneye muhtemelen 2000'lerin altında biz iyi telefon bulamayacağız. Şimdi amiral gemilerini geçtim.
Evet.
2000'lerin altında iyi telefon bulamayacağız ama yani umarım fiyatlara bir şekilde denge gelir çünkü.
Ama senin yaptığın araştırma neticesinde Türkiye'de aslında zengin bir ülke. Çok satan telefonlara baktığımızda farklı bir sonuç.
Yani evet bak tekrarlamakta fayda var. İlk telefon iPhone 6. Bunların piyasa araştırmalarının sonucu olan değerler.
İkinci en çok telefon, satan
evet,
telefonlar.
En çok satan Türkiye'de. Birinci sırada iPhone 6. 55-60 bin adetlik bir aylık rakamı var. Plus değil bu arada 16 GB'lık iPhone 6. İkinci sırada Note 4 var. İkisini toplasan ayda 100 bin yapıyor. Ve bu telefonun ortalama satış fiyatı 2200-2300 lira.
Yani o ucuz Windows Phone'lar, Android telefonlar falan listede yoklar yani öyle.
Ya, olanlar var. En tepe mesela en tepedeki en ucuz telefonu sana söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla Samsung'un Galaxy Grand Neo gibi cihazı var. Ama ben Türkiye'nin en çok satan iki telefonunun ortalama fiyatının 2200 lira olduğunu düşündüğümde hani Türkiye ekonomisi kötü diye serzenişte bulunanları iki kere oturup düşünmek lazım.
Ama bir yandan da şey anlıyorsun değil mi? Bunu frenlemek lazım diyen yetkilileri de. Frenlemek lazım abi, değil mi? Satan telefonları
bak,
çünkü fiyatları belli.
Bu iki telefonun bir aylık satışı 100 bin adet. Ortalama satış fiyatları 2200-2300 hadi 2000 lira de. 100 bin çarpı 2000 lira.
Evet gerçekten inanılmaz rakamlar. Buna dikkate almak lazım. Son haberimizdi. Evet, mobilitenin.
Sen de ilk mobilitenin de
evet, sonuna gelmiş olduk.
Umarız keyifli olmuştur.
Evet. Bundan sonra canlı yayınlarla da mobiliteyi sizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Tabii ki şu anda yeni bir organizasyon içindeyiz. Hangi gün nasıl olur bilmiyoruz ama.
Bir değişim var. Onu da zamanla evet, göstereceğiz zaten.
Değişik bir şekilde mobilite canlı yayınlarla da karşınızda olacak arkadaşlar. Yakın zamanda mı olur onu bilmiyoruz tabii.
Önce bir introyu değiştirelim. Daha ya programın değişmesi gereken bir takım şeyleri var. Evet. Ama umarız keyifli olmuştur.
Bizden de önerileri bekliyoruz tabii.
Evet arkadaşlar bizden de şimdi bu kadar. Mobilitenin bir sonraki bölümünde görüşene dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.